Tanrı sözünden, kutsal kitaptan yorumunu yapmakta olduğumuz Amos kitabının 7. bölümündeyiz. 7. bölüm değerli dinleyicilerimiz, Amos kitabının 3. ve son bölümüyle başlamaktadır. Bu son 3 bölüm gelecek hakkında görümler içermektedirler. Amos'a köylü vaiz dendiği halde yükseklere kanat açabilen biriydi bu peygamber. Rabbin ona vermiş olduğu görümlerin bazıları hayret verici ve önemlidir. İlk görüm çekirgeler görümüdür. Egemen Rab bana şunu gösterdi. Kralın payına düşen otlar biçilmişti. Otlar yeniden yeşermeye başlarken Rab sürüyle çekirge yaratıyordu diyor. O zamanlarda yılda 2 kez hasat yapılırdı ve ilk ürünler vergi olarak krala giderdi. Aslında halk ondalıktan daha fazlasını veriyordu. Topraktan aldıkları ürünün onda üçünü verdikleri hesaplanmaktadır ve bunun bir örneğini burada görebiliyoruz. Ancak bu zamanda kral kendi payına düşeni aldıktan sonra çekirgeler gelip onlar da kendilerine düşen payı almışlardı ve bu yüzden bütün işi yapan halka, insanlara hiçbir şey kalmamıştı. Çekirgeler ülkedeki yeşil bitkileri yiyip bitirince, "Ey egemen Rab, lütfen halkını bağışla," dedim. Yakup soyu buna nasıl dayanır? Zaten küçük bir halk. 2. ayet. Amos, Rab'be yalvarıyor. Rab'be diyor ki, "Ya Rab, mahvolduk. Bu durum bizi öylesine güçsüz bir duruma getirdi ki, ayakta bile duramıyoruz." Kendilerini bağışlayıp yardım etmesi için Tanrı'ya yakarmaktadırlar. Ve Rab bu halka karşı hala sabırlı davranmaktadır. Bunun üzerine Rab düşüncesini değiştirdi. "Gerçekleşmeyecek bu," dedi diyor 3. ayette. "Sizi bu şekilde zayıflatmayacağım," diyor Rab. Çekirgeleri yok etti, onlara iyi bir ürün verdi. Tanrı'nın şefkatli merhametinden ötürü insanların ona döneceklerini sanırdınız ama böyle olmadı. Egemen Rab bana şunu gösterdi. Baktım, egemen Rab halkını cezalandırmak için ateşi çağırdı. Ateş enginleri yakıp tüketti, karayı yakıp tüketmeye başladı. 4. ayet. Birçok yorumcu buradaki ateşin aslında bir kuraklık olduğunu düşünmektedir. Ben kuraklıkla ateşin birbirleriyle bağlantılı şeyler olduğunu söylemeye hazırım. Güzel ülkemizin özellikle batı kesimlerinde yaz aylarında hava kuru ve sıcak olduğunda ne yazık ki orman yangınları çıkar. Bunu her yıl yaşıyoruz. Tabi bu yangınların birçoğu insanların dikkatsizliği yüzünden ve sorumsuz davranmalarından kaynaklanmaktadır. Yangınların çoğu sigaralardan kaynaklanıyor. Adam orman yolunda gidiyor ve içtiği sigarayı arabasının camından dışarıya fırlatıyor. Buna kerelerce tanık olduk. Bu gerçekten sorumsuzca ve düşüncesizce davranmaktır. Yeri geldiğinde vatan toprak sevgisinden söz edilir ama uygulamada böyleleri vatana ve toprağa bu tür sorumsuzca hareket etmekle ihanet etmektedir. Bu alanda her bir vatandaşın sorumluluğu ve görevi ülke, vatan topraklarına, ağaçlarına, denizlerine, kısacası her şeyine göz kulak olmalı, onları korumalı, bunu yaparken de kendisinden başlamalıdır. Yine de sıcak ve kuraklık dönemlerinde her zaman yangın tehlikesi oluşmaktadır. Ama ben yatıp tüketen şeyin gerçek bir yangın olduğuna inanıyorum ve Amos'un bunu çok açık bir şekilde dile getirdiğine inanıyorum. O zaman, "Ey egemen Rab, lütfen dur," dedim. "Yakup soyu buna nasıl dayanır? Zaten küçük bir halk." Bunun üzerine Rab düşüncesini değiştirdi. "Egemen Rab, bu da gerçekleşmeyecek," dedi diyor Amos 7. bölüm 5 ve 6. ayetlerde. Belli ki Rab yağmur gönderip yangınları söndürmüştü. Tanrı onları yine işitmişti. Tanrı'nın düşüncesini değiştirdiği söylendiğinde bu halkın dualarından ötürüdür. Tanrı yumuşak yürekliydi ve bunu yapamamıştı. Mesih'i reddedip sonsuza dek kaybolmanın en korkunç yanı bunu yumuşak kalpli, lütufkar ve sevgi dolu bir Tanrı'ya karşı yaptığınız gerçeğidir. Tanrı sizi sever ve bu sevgiye karşı günah işlemek korkunç bir şeydir. Amos 7. bölüm 7 ve 8. ayetlerde şöyle diyor. Başka bir görümde şunu gösterdi bana. Baktım, Rab çekül kullanarak örülmüş dümdüz bir duvarın yanında duruyor. Elinde bir çekül var. Rab ne görüyorsun Amos diye sordu. Ben de bir çekül dedim. Bunun üzerine Rab işte halkım İsrail'in ortasına da bir çekül koyacağım dedi. Bir daha onları esirgemeyeceğim. Tanrı sözünün birçok yerinde çekül kullanıldığını görüyoruz. Yeremya 31, 38, 39'da şöyle okuyoruz. Yeruşalim kentinin Hananel kulesinden köşe kapısına dek benim için yeniden kurulacağı günler geliyor diyor Rab. Ölçü ipi oradan Garev tepesine doğru uzayıp Goa'ya dönecek. Ölçü ipi çekildi. Kutsal kitapta değerli dinleyicilerimiz, çekül görünümü görülen her seferinde bu Tanrı yargılamaya hazırlanıyor anlamına geliyor. Bu alanda ayrıca Yeşaya 28-17 ve Zekeriya 2. bölüm 1 ve 2'ye bakabilirsiniz. Daniel kitabında Tanrı peygamberi kral Belşazar'a terazide tartıldın ve eksik bulundun demişti. Daniel 5 ayet 27. Tanrı uzunluğu ya da ağırlığı ölçmeye başladı mı insanların Tanrı'nın taleplerine uygun hareket etmediklerini ve Tanrı'nın aklındaki şeyin yargı olduğundan emin olabilirsiniz. Amos peygamber Tanrı'nın yargısının adil olduğunun bilincine vararak halk için bir daha duada yakarmıyor. Yok olacak İshak soyunun tapınma yerleri, yıkılacak İsrail'in kutsal yerleri, kılıçla yürüyeceğim Yerovam soyunun üstüne. Amos 7 ayet 9. Yani Tanrı Yerovam'a esenlik olmayacağını söylemektedir. Tanrı'nın ilkesi değerli dinleyicilerimiz, kötülere esenlik yoktur. Bunu Yeşaya kitabında okuyoruz. Kötülere esenlik ve barış yoktur. Günah içerisinde yaşayanlara esenlik yoktur. Ve Yerovam esenlik bulmayacaktır. Çünkü kötülük içerisinde, günah içerisinde yaşamaktadır. Tanrı'ya sırtını dönmüştür. Tanrı'ya sırtlarını dönenlere barış, esenlik yoktur. Burada bu görümlerin arasında kısa bir tarihsel ara, Amos peygamberin kişisel bir deneyimini görüyoruz. Amos'un giriş kısmında bu bölümü ele almıştım ve buradaki öyküye de çok iyi bir şekilde uymaktadır. Amos 7, 10 ve 11. ayetlerde şöyle diyor. Beyt el kahini Amatsya, İsrail kralı Yerovam'a haber gönderip şöyle dedim. Amos, İsrail'in göbeğinde sana düzen kurdu. Ülke onun bunca sözünü kaldıramaz. Çünkü Amos diyor ki, Yerovam kılıçla öldürülecek, İsrail halkı kesinlikle ülkesinin dışına sürgüne gönderilecek. Geriye dönüp 9. ayeti dikkatle okursanız Amatsya'nın burada yalan söylediğini görürsünüz. Bu kardeşim günümüzdeki kilisede olup biten, tabii ki kilise dediğimde bir binadan değil ama Mesih inanlıları topluluğundan söz ediyorum ve özellikle Batı dünyasındaki kiliselerde olup biten trajik şeylerden biridir. Öğretirken mümkün olduğu kadar basit ve açık bir şekilde konuşmaya çalışıyorum. Buna karşın insanların söylediklerimi yanlış bir şekilde aktardıklarını da gördüm. Beni hiç söylememiş olduğum bir şeyi söylemişim gibi temsil ederler. Ya da benim söylediğim bir şeyi alıp bambaşka bir yöne çekerler ve kendi yorumlarını da bunun içerisine katarlar. Bazen bu sadece anlamamaktan ya da söyleneni algılamamış olmaktan, bazense kasten yapılır. Amatsya altın buzağının kahiniydi ve onun nasıl bir birey olduğunu tahmin edebilirsiniz. Parayla tutulmuş bir vaizdi. Kral ne söylemesini istiyorsa onları söylüyordu ve epey kültürlü olduğunu ve çok güzel bir şekilde konuştuğunu tahmin ediyorum. Bence iyi bir yağ çekiciydi. Kürsüye yumruk atarak konuşan biri değil, iyi rol yapan biriydi. Ve tabii ki insanları eğlendirebiliyordu. Karizma sahibiydi. Birçok bakımdan çok çekiciydi. Amatsya, kralın yanına çıkıp onun hakkında kasten yalan söyledi. Amos, Yerovam'ın kılıçla öldürüleceğini söylememişti. Ve Yerovam kılıçla öldürülmemişti. Amos, ben, yani Tanrı, Yerovam soyunun üzerine kılıçla yürüyeceğim Yerovam soyunun üstüne demişti. Bu savaş gelecek demekti ve gelmişti. İsrail sonunda Asur'a sürgüne gönderilmişti. Bunun üzerine Amatsya Amos'a çık git ey bilici dedi. Yahuda'ya kaç, ekmeğini orada kazan. Orada peygamberlik et. Bir daha Beyt El'de peygamberlik etme. Çünkü burası kralın kutsal yeri, krallık tapınağıdır. Amos 7, 12 ve 13. ayetler. Amatsya, Amos'un yanına gelip ona hakaret etmişti. Ona cahil biri olduğunu söylemişti. Amatsya'nın yazdığı kitapların nerede olduğunu bilmek isterim. Elimizde Amos tarafından yazılmış olan ve 2500 yıldır korunan bir kitap bulunmaktadır. Ama Amatsya tarafından yazılan hiçbir kitap bulunmamaktadır. Amatsya, Amos'a cahil demiş ve onun kralın tapınağında konuşmaya layık olmadığını söylemişti. Biz burada yumuşak sözler söylenmesini istiyoruz. Kimsenin alınmasını istemiyoruz demişti. Çek git ey bilici dedi. Yahuda'ya kaç. Yani kentimizden çekil git. Seni artık buralarda görmek istemiyoruz. Kralın tapınağında konuştun ama bu düzeyde biri değilsin. Burada kürsüde olması gereken bir vaizin niteliklerine sahip değilsin. Amos, ilahiyat eğitimi olmayan bir köylü olduğu halde hiçbir şekilde bir hımbıl bir serseri değildi. Kürsüyü doldurmaya kesinlikle yeterli olduğu konusunda görüş birliğine varmamızı umut ediyorum. Aslında Tanrı'nın büyük bir vaiziydi. İnsanlar onu dinlediklerinde Tanrı sözünü duyduklarını biliyorlardı. Tanrı sözünü vermekte olan bir vaizler olması cemaat için her zaman bir tesellidir. Bu günümüzde çok önemli olan bir şeydir. Amos, ben ne peygamberdim ne de peygamber oğluydum diye karşılık verdi. Yalnızca sığır yetiştirirdim. Yabanıl incir ağaçlarına bakardım. Rab beni sürünün ardından aldı. Git halkım İsrail'e peygamberlik et dedi. Amos 7, 14 ve 15. ayetler. Amos öylesine uygun bir şekilde yanıt vermişti ki alçak gönüllü bir olduğu belliydi. Peygamber olduğunu iddia eden kişiler gibi insanları etkilemeye çalışmıyordu. Fanatik değildi. Ne yani? Ben peygamber olmadığımı biliyorum. Ben hiçbir zaman peygamber olduğumu iddia etmedim. Sizin ilahiyat fakültelerinize hiç gitmedim. Bir peygamberin oğlu bile değilim. Ben sadece bir çobanım. İncir toplayıcısıyım. Ve Rab beni oradan aldı. Ve Rab bana peygamberlik etmemi emretti diyor. Benim burada olmamın nedeni Rabbin beni buraya koymuş olmasıdır diyor. Bir adamın bu tür bir güveni olduğunda gerçekten de güveni var demektir dostum. Kişi Rabbin hizmetinde olacaksa Tanrı'dan bir çağrısı olduğuna kesinlikle emin olmalıdır. Kafasında herhangi bir kuşku varsa Rabbin işine girmemelidir. İmanında bir şüphesi varsa, kurtuluşunda bir şüphesi varsa, yani kurtuluş güvencesine sahip değilse halen başkalarına gidip bundan söz etmemesi, yani Rabbin sözünü vermemesi gerekir. Çünkü kişi önce oturup bu güvenceye sahip olması gerekir. Kurtuluş güvencesine %100 sahip olması gerekir. Bazıları eğer başka bir şey yapabiliyorsan Rabbin hizmetine girme derler. Ben buna pek katılmıyorum. Çünkü birçoğumuz başka bir şey yapabilirdik ve başka bir şey yapmayı yeğleyebilirdik. Önemli olan Tanrı sizi çağırdı mı? Çağrınız var mı dostum? Eğer Tanrı sizi çağırdıysa hiçbir şeyin yolunuzda durmasına izin vermeyin. Tanrı'nın çağrısına evet deyin. Ama bundan emin değilseniz oturun dua edin. Bundan emin olun. Şimdi Amos'un Amatsya için kişisel bir peygamberliği var. Ve bu ona ağır gelecek. Birçok kişi bana bazı kişilere ya da bazı gruplara ya da bazı kiliselere karşı bazen çok sertsin der. Buna yanıt verebilirim. Sözünü ettiğim kişi ya da grup ya da kiliselere karşı yüreğimde hiçbir, bunu samimi olarak söylüyorum, hiçbir yargı ya da nefret, sevgisizlik olmadığını, evet, bütün kalbimle Rabbin huzurunda söyleyebilirim. Benim söylemeye çalıştığım şey kardeşim, Tanrı sözünün bildirdiği şeydir. Bana bir Hristiyan olarak tatlı ve hoş olmamı ve sert konuşmamamı söylüyorlar. Günümüzün konusu sevgidir. Evet, Rabbimiz sevgidir. Sevgi, sevgi, sevgi diyorlar. Ama sevginin bir dayanağı olması lazım. Bir temeli olması lazım. Dostum, Amos, Amatsya kardeşle konuşurken kendisini dinleyin. Bakın ne diyor Amos 7. bölüm 16-17. ayetlerde. Şimdi kulak ver Rabbin sözlerine. İsrail'e karşı peygamberlik etme, İshak soyuna karşı konuşma diyorsun. Bu yüzden Rab şöyle diyor. Karın kentte fahişe olacak. Oğulların, kızların kılıçtan geçirilecek. Ölçü ipiyle paylaşılacak toprağın. Sen ise kirli sayılan toprakta can vereceksin. İsrail halkı kesinlikle ülke dışına, sürgüne gönderilecek. Çok ağır değil mi dostum bu? Bakın Amos peygamber Amatsya'ya ne kadar açık ve net bir şekilde, sert bir şekilde konuşuyor. Bu yüzden Rab şöyle diyor. Amos, Amatsya adlı bu adama Tanrı'dan bir söz aldığını söylüyor. Bu çok sert, çok rahatsız edici bir peygamberlik. Çok şiddetli bir peygamberliktir ama doğru bir peygamberliktir. Asurlular geldiklerinde kadınları fahişe yaptılar. Oğulları ve kızları öldürüldü ve öldürülmeyenler sürgüne götürüldü. Ve altın buzağının, altın putun bu ihtiyar kahini Amatsya'da Asur'a sürgüne götürüldü. Amatsya'nın ölüm döşeğinde tanrısına, kralına hizmet ettiği gibi hizmet etmiş olmayı istediğini söylediğinden eminim. Bizler değerli dostum, Tanrı'nın hizmetkarları olarak Tanrı sözünü yaşayıp onu bildirmezsek, başımızda olanlara parmaklarımızı uzatıp onları suçlamamız için bir neden yoktur. Dostum, Tanrı'nın hizmetinde Tanrı sözünü yaşayıp bildirmiyorsanız, sözleriniz ve hayatınız birbirine uymuyorsa, devletin yasalarına uymuyorsanız, vergi kaçırıyorsanız, ülkede sizden daha büyük bir hain yoktur. Ağır mı bir söz? Ama Rabbin sözü böyle diyor. Bunu yeniden vurgulayacağım. Tanrı'nın hizmetinde Tanrı'nın sözünü yaşayıp bildirmiyorsanız, yani Tanrı'nın sözünü kavrayacaksın, okuyacaksın, aklınla, fikrinle kavrayacaksın. Ama ondan sonra bu sözü yüreğine indireceksin, hayatına alacaksın ve hayatında uygulayacaksın, yaşayacaksın. Sözlerin ve hayatın birbirlerine uyacaktır ve ondan sonra bu sözü yayacaksın. Evet, Tanrı'nın hizmetinde Tanrı'nın sözünü yaşayıp bildirmiyorsanız, sözleriniz ve hayatınız birbirine uymuyorsa, devletin yasalarına, kurallarına uymuyorsanız, vergi kaçırıyorsanız, ülkede sizden daha büyük bir hain yoktur. Bir hizmetkar olmaya çağrıldıysanız, Tanrı sözünün bir hizmetkarı olmaya çağrılmışsınızdır. O sözü yaşayıp bildirmiyorsanız, bugün Mesih'in davasına karşı bir hainsinizdir. Bunların sert sözler olduğunu biliyorum. Tıpkı Amos'un sözlerinin sert olduğu gibi. Şimdi değerli dinleyicilerimiz, Amos kitabının 8. bölümüne geldik. Bu bölümün başlığına yaz meyveleri sepeti görümü diyebiliriz. Bu 4. görümdür ve bu kitabın 8. bölümünün tamamını kapsar. Bu görümün anlamını anlamak önemlidir. Çünkü bu daha sonra gelecek olan parçaların yorumunda bize yardımcı olmaktadır. Özellikle Rab İsa Mesih'in söylediği şeylerden bazılarını açıklığa kavuşturacaktır. 8. bölüm 1. ayette şöyle diyor. Egemen Rab bana şunu gösterdi. Baktım bir sepet olgun meyve. Bir sepet yaz meyvesi hakkında söylenecek çok şey vardır. Ben meyve çok severim. Benim için bütün meyveler çok lezzetlidir. Her nerede olursam olayım, orada yetişen meyvelere bayılırım. Yaz meyveleriyle dolu bir sepetten daha çekici bir şey yoktur ve yaz meyveleriyle dolu o sepetin bir mesajı vardır. İlk olarak yaz meyveleriyle dolu bir sepet hasadı temsil eder. Bize ağacın artık meyve vermediğini söyler. Geçen yaz elma ağacımın üzerinde çok güzel elmalar vardı ama şimdi gidip ağacın üzerinde meyve olup olmadığına bakmam. Çünkü buna gerek yok. Hasat zamanı geçmiştir. Bir dahaki yıla kadar daha başka meyve vermeyecektir. Öyleyse yaz meyveleriyle dolu bir sepetin çok zevk veren ve çok lezzetli bir şey olduğu halde hasadın sonunu da bildirdiğini görüyoruz. Yaz meyveleriyle dolu bir sepet bize aynı zamanda hızla bozulmayı da bildirir. Bize çok sevdiğim bir dostum konuk gelecekti. Benim kaldığım kentin yakınında bir haftalık işi vardı ve ben de kendisine bu zaman zarfında bize gelirsin ve bizde kalırsın dedim. misafir odasını hazırladık ve odaya da bir sepet dolu çeşitli meyve koyduk. Geleceği gün bir aksilik olmuş, bir hafta geç geleceğini belirtti. Biz de misafir odasını kapattık ama oraya koyduğumuz meyveleri unuttuk. Geleceği gün odasının kapısını açtık ve içerideki kokunun hiç de iyi olmadığını söylemek istiyorum. Hatta o odanın kokusunu gidermek haftalar aldı. Bir sepet yaz meyvesi bir mesaj taşımaktadır. Tanrı bize dramatik ve mecazi bir örnek vermektedir. Bana ne görüyorsun Amos diye sordu. Bir sepet olgun meyve diye yanıtladım. Bunun üzerine Rab, halkım İsrail'in sonu geldi dedi. Bir daha onları esirgemeyeceğim. Amos 8 ayet 2. 7. bölümde Tanrı'nın daha önceki yargılarında Amos, İsrail'in kurtulması için dua etmiş ve bu Tanrı'nın fikrini değiştirmiş ve elini tutmuştu. Ama şimdi yaz meyveleri dolu sepet hasadın geçtiğini bildiriyor. Zaman dolmuştur. Onlara verilen fırsatı kaçırdılar. Kuzeydeki İsrail krallığı yolun sonuna gelmiştir. Yargı gelecektir ve hasat da bunu simgelemektedir. Hasat bir yargı zamanından söz ettiği ve bir çağın sonuna geldiği için eğer kişi hasat dendiğinde ne demek istendiğini anlamıyorsa Rabbimizin söylediği şeylerden bazıları yanlış anlaşılmaktadır. İsa öğrencilerine ürün bol ama işçi az. Bu nedenle ürünün sahibi Rab'be yalvarın, ürününü kaldıracak işçiler göndersin demişti. Rabbimiz yasa çağının son bulmakta olduğu bir çağın sonunda konuşmaktaydı. Mesih çarmıha gidecekti. İsrail'e gidecek hasatçılara ihtiyacı olduğunu söylemişti. Çarmıhtaki ölümünden sonra durum değişmişti. Bu lütuf çağı için ekinci benzetmesini vermişti. Ekinci tohum ekmeye gitti. Çağımızın mesajı bu. Dünyanın her yanına gidin, müjdeyi bütün yaratılışa duyurundur. Dünyaya gidin ve tohumu ekin. Bu Tanrı sözünü ekme zamanıdır. Sizin ve benim değerli dostum, işimiz sadece tohum ekmektir. İnsanları değiştirmek Rabbin işidir. Bizler Tanrı'nın ruhunun Tanrı sözünü alıp bir Tanrı çocuğu yaratacağına inanıyoruz. Bizler sadece tohum ekicileriz. Bizler hasat toplayıcılar değiliz. Hasat yargıyla ilgilidir ve bir çağın sonuyla ilgilidir. Günümüzde bizim işimiz dışarı çıkıp tohum ekmektir. Bu mesajı insanlara aktarabilmeyi çok istiyorum. Bütün inanlıları Tanrı'nın bizi yapmamız için çağırmış olduğu şeyi yapmaya motive edebilmeyi çok istiyorum. Bizim işimiz değerli dinleyicilerimiz Tanrı sözünün tohumunu ekmektir.